Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek Yetmez başlıyor.
Sevgili Gezmek Yetmez dinleyicileri, bir pazartesi akşamında daha sizlerle birlikteyiz. Seyahat etmeyi sevenlerin, ilginç mekan ve insan hikayelerinin peşinde koşanların, nerede, ne yenir, ne içilir diyenlerin ya da türlü türlü nedenlerden ötürü seyahat edemese de seyahat edenlerin tecrübelerine kulak veren, bir şeyler öğrenmekten keyif alanların programı Gezmek Yetmez başlıyor. Bendeniz Oğuz Otay, mikrofon karşısında sevgili Mehmet Efe ise teknik masada yerlerimizi aldık. Şeker Bayramı arifesinde bizler hazırız, sizler de hazırsanız başlayalım mı? Ne dersiniz? Tabii şimdi bazı dinleyicilerimiz diyecek ki bu adam niye Şeker Bayramı diyor. Efendim, bizim çocukluğumuzda bu bayramın ismi Şeker Bayramı'ydı. Dolayısıyla bizi de böyle yer etti. Bugünlerde tabii Şeker Bayramı dediğimde böyle genç arkadaşlar tuhaf tuhaf bakıyorlar. Efendim, Şeker Bayramı, Ramazan Bayramı, her nasıl isimlendiriyorsanız kapıda, herkese kutlu olsun, keyifli geçsin. Bizleri Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından dinleyen, seyahat seven, seyahat ederken bir şeyler öğrenmekten keyif alan herkesi en derin sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Kafa Radyo dinleyicileri, bir pazartesi akşamında daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam stüdyomuzda bir konuğumuz var. Sevgili Oğuzhan Karadirek. Hoş geldin sevgili Oğuzhan.
Merhaba hocam.
Oğuzhan veya Oğuz efendim, zaman zaman bu ikisi arasında gidip geleceğim. Aynı zamanda bir adaş stüdyoda. bizler senin sosyal medya platformu Instagram'daki Sanat ve Arkeoloji adlı hesabınla ve Anadolu'nun ilk çağlardan günümüze kadar uzanan tarihini herkesin anlayabileceği bir biçimde, minimal bir şekilde anlattığın Anadolu Uygarlıkları, Kültür, Mimari ve Yaşam adlı kitabınla tanıyoruz. Evet. Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunusun. Mezuniyet sonrasında aşık olduğun Nisa Antik Kenti'nde sanat tarihçisi olarak çalışmaya başladın. Evet. Sonrasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu'nda çalıştın. 2019 yılında almış olduğun drone operatörlüğü ehliyetiyle saha çalışmalarını genişleterek kültürel miras fotoğrafçılığı yapmaya başladın. Evet. Hayatını drone fotoğrafçısı olarak kazanıyorsun. Başta Ege ve Akdeniz bölgesindekiler olmak üzere pek çok antik kenti görüntülediğin Havadan Fotoğraflar serisi projesini yürütüyorsun.
Evet.
Kültürel ve tarihi mirasımızın tanıtılması maksadıyla, gönüllülük esasıyla içerik üretimler yapıyorsun.
Evet.
Efendim, bu arada hatırlatayım, konuğumuza siz de sorular sormak isterseniz, merak ettiklerinizi sormak isterseniz, Kafa Radyo canlı yayın WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 52 32 Kafa Radyo canlı yayın WhatsApp hattı. Bu WhatsApp hattına her türlü sorunuzu iletebilirsiniz, merak ettiklerinizi iletebilirsiniz, yorumlarınızı iletebilirsiniz veya her zaman olduğu gibi hazır bayram tatilde nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz, onları da yazarsınız. Fırsat buldukça, çünkü bu akşam çok yoğun bir tempomuz olacak. İnanılmaz sorular var, inanılmaz konular var. Mehmet, bu akşam herhalde 22.30'a kadar götürürüz bu programı, değil mi? Peki. Efendim, dedik ya bu akşam konuğumuz sevgili Oğuz, Oğuzhan. Oğuz'cum tekrar hoş geldin, kırmadın bizi bu bayram tatili öncesinde. şöyle temel bir soruyla başlamak istiyorum. Kitabın da ismi o. Anadolu uygarlıkları dediğimizde bizi dinleyenler ne anlamalı ve hangi zaman diliminden konuştuğumuzu bilmeliler?
Hocam, Anadolu uygarlıkları deyince paleolitik çağdan, yani binlerce yıl öncesinden, o insanların mağarada yaşadığı Anadolu kültüründen başlayarak Selçuklular dönemine kadar, hatta üzerine Osmanlı'yı da koyarak bu medeniyetleri bu kitapta anlatmaya çalıştım. Tabi Osmanlı tarafı daha kapsamlı olduğu için Selçuklular'da bıraktım. Onun ortasında mesela Persler, biz Anadolu'ya Perslerin geldiğini biliyoruz ama Anadolu'da Persler 200 yıl yaşadılar. Ve
yani öyle bir gelip gitmek değil.
Evet evet, yani kaç nesillik, bir kaç kuşaklık bir şey var açıkçası. Biz evet işte Hollywood filmlerinden görüyoruz, Persler geldi gitti, ama öyle değil. Ya da İskender'in gelmesi, onun öncesinde işte belli kolonilerin kurulması ve Troya Savaşı gibi bir efsanenin olması. Hadi bunlar batıda olanlar. Doğuda Urartular var. Bunun arkasında Hititler var. Hititlerle beraber Hititleri rahatsız eden Kaşkalar var. Onlar Karadeniz'den geliyorlar. Kimerler denilen bir topluluk var. Anadolu sürekli böyle bir savaşın, bir mücadelenin ve kazananın işte diğer medeniyetin üzerine medeniyet kurduğu bir yer.
Ya aslında işte bu coğrafyada yaşıyor olmak, yani o coğrafya kaderdir sözünün bizim için en olumlu tarafı bu. Bu kadar geniş bir kültürün içerisinde büyüyoruz.
Kesinlikle öyle.
Ve şunu bilmek lazım, hiçbiri sıfırdan başlamıyor.
Evet, evet.
Bir öncekinin devamı, yani dini açıdan böyle, kültürel açıdan böyle, yasalar açısından böyle. Evet. Bu devamlılığı gözden kaçırmamak lazım. Şimdi... Bu kadar geniş bir zaman dilimi, bu kadar geniş bir coğrafya, bu coğrafyada ilk insan ne zaman bulundu diye soracağım ama onu daha böyle ilginç hale getireyim. Konya Alaşehir ilçesindeki kömür madeni diyeyim.
Evet.
Ve Denizli adamı. İki tane temel konu var senin kitabında da.
Evet.
Biz bu kömür madeninde ne var? Denizli adamı kimdir, nedir?
Evet, aslında buradan şöyle bir ibare çoğu zaman düşünülüyor. Evet, iki tane güzel yerlerde buluntular var. Fakat bu buluntular birkaç tane kemik parçasından öteye gitmiyor. İşte kömür madeninde bulunmuş olan gene ufak parçalardan.
İşçiler buluyor galiba, evet, değil mi? Evet. Madenciler buluyor.
Evet, ama en enteresanı Denizli'de bulunan Denizli adam. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucunda o adamın tüberküloz hastası olduğu ortaya çıkıyor. İşte Homo erectus dediğimiz bir...
O ayağa kalkan adam,
evet,
değil mi? Ayağa kalkmış hali.
Evet. Ve buradan aslında biz şunu anlıyoruz. Anadolu bir kavşak noktasıydı. İşte Afrika Rif Vadisi'nde insanın ortaya çıkmasıyla oradan hemen yukarıya, Orta Doğu'ya, hemen oradan yukarıya Kafkaslara ve Balkanlara doğru giden bir noktada Anadolu bir kavşak noktasıydı. Biz şimdi burada bir fil göremiyoruz, bir zürafa göremiyoruz şu an. Ama o zaman için bunlar o dönemde çok normal şeylerdi.
Değil mi? İnsanlar hareket ediyorsa, insanlar geliyorsa aslında hayvanların da hareket ediyor olması.
Evet, evet.
Şimdi tabii insanın var olduğu günden beri iki temel şey var. Daha doğrusu insanın temel ihtiyaçları, bir barınma.
Evet.
İki yeme içme alışkanlıkları, beslenme biçimleri. Bu sürece baktığında ilk insandan bugüne kadar bu barınma biçimi, ki birçok şeyi belirliyor aslında, nasıl değişti?
Hocam çok fazla değişti. Yani modern çağ insanıyla bizim atalarımız olan işte binlerce, milyonlarca yıl önceki o insan arasında kas yapımız, anatomimiz, her şeyimiz aynı ama beslenmelerimiz çok değişti. Bugün bir korktuğumuz zaman işte çok hızlı bir şekilde koşabiliyoruz. Bu işte bize atalarımızdan kalmış bir içgüdüsel bir davranış. Ama işte o zaman insanı bulduğunu yer, geri kalanı bırakırdı. Çünkü bulamıyordu. Ama şimdi sıkıldığımız için yemek yiyoruz. Ve Anadolu uygarlıklarında da bunu özellikle belirtmek istedim. Sebebi de şu. İşte paleolitik diyet denilen bir şey çıktı ortaya ve eski insanların çok fazla et yediğini düşünüyoruz ama öyle bir şey yok.
Değil mi? İlk başta şeyle başlıyorlar. sebze.
Sebze ağırlıklı. Ne buluyorlar sayıyorlar ya da leş yiyorlar. O da nerede ne bulacaksın? Zaten 15 kişilik 20 kişilik klanlarla geziyorsunuz. İşte o klanında yarısının işte kadın bireylerden oluştuğunu düşünelim. İşte geri kalan işte vahşi hayvanlarla uğraşacağız diye çabalıyorlar. Ve bu sefer de beslenmek, barınmak çok zor şeyler. İşte bu yüzden biz modern toplum olarak şu anda çok fazla oburuz. Normalde Osmanlı kültüründe bile iki öğün yemek vardı. Bir tanesi kahvaltı dediğimiz, yani kahve altı öncesi yenilen ve sonrasında bir de akşam zamanı yenilen yemek.
Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu yerleşim, yani işte göçebelik, sabit bir noktaya gelmek, bir şey üretmek, toprağı işlemek aslında insanoğlunun gidişatını da değiştiriyor değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle öyle.
Yani bir artı ürün ortaya çıkıyor. Ürettiğinin fazlası, tükettiğinden fazlası çıkıyor. Evet. Bunun el değiştirmesi falan ciddi anlamda bir sosyolojik değişimlere de yol açıyor.
Kesinlikle öyle. Nüfus artıyor. Neolitik dönemle beraber nüfusta ciddi bir artış var. Çünkü ortada artık bir tarımsal bir çalışma var. Yalnız burada şunun altını çizmek istiyorum. Biz işte Neolitik devrimle beraber işte tarım devrimi oluştu. Tarım devrimi dediğimiz konu aslında kuru tarım dediğimiz konu. Peki kuru tarımla sulu tarım arasında ne gibi bir fark var? Sulu tarım kalkolitik zamanda gerçekleşiyor. Neolitik dönemde de kuru tarım, yani su gelirse, işte yağmur yağarsa onunla beraber yürütülen tarımsal bir süreç başlıyor. Ve sonrasında da insanlar unla beraber ya da o unun lapa şekilde yenilmesiyle beraber işte daha böyle sıska, daha böyle, hatta o dönem için Anadolu Uygarlıkları kitabında da bahsettim. 5 santim boylarımızın bir dönem kısaldığı insani süreç başlıyor.
Yani aslında o beslenmenin insan bedeni üzerindeki etkileri.
Tabii.
Evet tabii, şey de çok önemli değil mi? Yani mesela şimdi eti çiğ yiyorsun ama yemeğin pişirilme evresi de bugün aslında çok basit bir şey gibi ama insanların oradan oraya gelmesi, yani yemeği pişirme ihtiyacını hissetmesi bile yüzlerce binlerce yıl aslında.
Tabii ve şu an aslında bir modern insanın akıl edemeyeceği tarzda bir beslenme türü var. İşte ilk insanlar mağaralarda yaşarlarken bulduğu ya da avladığı canı ilk öncesinde derisi daha yüzülmeden ateş üzerinde pişirerek elde etmeye çalışıyordu. Onu yemeye çalışıyordu. Hemen sonrasında işte bunu taşı ısıtıp eti üzerine koyarak bir beslenme ortaya çıktı. Ve hemen işte Neolitik dönemle beraber de artık un haline getirilip bir tüketme ortaya çıktı. Fakat biz şunu atlıyoruz çoğunlukla. Ya biz hepimiz bıçak kesiği gibi tamam tarıma mı geçtik? Hayır, öyle bir şey yok. Biz hala işte avcılık var ve hala bir şekilde devam ediyordu.
Avcılık var tabii.
Evet, hala devam ediyordu.
Şimdi yerleşim dedin ya, kitapta da okudum. Celal Şengör'ün anılarında da bahsediyor. Şimdi bu yerleşimde İstanbul'un yakınlarında en eski yerleşim yeri neresi?
Yarımburgaz Mağarası'nın olduğu yerler.
Nasıl bir yer? Çünkü mesela İstanbul olup da burayı görmemiş birçok insan var. Buranın özelliği ne?
Yarımburgaz Mağarası'nı İstanbul'da yaşayıp da görmemiş olanlara bu bayram tatilinde müsaitlerse görmelerini öneririm.
İstanbul'da kalanlara özellikle.
Kesinlikle. Yarımburgaz Mağarası aslında bir kavşak noktasının olduğu yerde güzel bir barınma yeriydi. Nasıl? Az önce de bahsettiğimiz gibi Afrika'dan, işte Orta Doğu'dan gelen insanların Balkanlara doğru geçişte klanların konakladığı yerlerden bir tanesiydi ve bu mağara boş durmuyor. Mağarada klanlar gidiyor, hayvanlar yerleşiyor. Bizans dönemine, yani Doğu Roma dediğimiz döneme kadar bu böyle devam ediyor. Sonrasında da zaten bir manastır tarzında bir kilise olarak işlevini devam ettiriyor. Çok enteresan bir şeydir orada da. Mağaranın sonunda Doğu Roma gemileri bulunur. Bu da çok enteresan.
Yani aslında mağara fonksiyonu belli bir şekilde de sürdürüyor.
Tabii. Ya mağaranın sonunda sosyal medya hesabımda bir arkadaşımızın gönderdiği, en sonunda dağcı arkadaşlar mağaranın sonuna kadar gidiyorlar. Duvarların üzerinde Bizans dönemine ait resimler var. Gemi tasvirleri
figürleri var.
Evet.
Şimdi Anadolu dedik, ilk insan dedik ve artık belli bir yere kadar geldik. Birinci bölümü buraya ayırmıştık. Şimdi ikinci bölümde özellikle Anadolu'daki o antik kentler, Helenistik dönem, Roma evet. dönemi, Doğu Bizans, bunları konuşacağız. Çünkü senin görüntülerini izlediğim zaman ben bayılıyorum.
Teşekkür
Birbirinden
ederim.
Birbirinden güzel şeyler var. Ama şimdi küçük bir reklam arası verelim. Bir şarkı dinleyelim reklamdan sonra. Efendim şarkımızı kim söylesin? Barış Manço söylesin Mehmet Bey şarkımızı. Ve desin ki Ahmet Bey'in ceketi, ama önce bir reklam, sonra Barış Manço'yu dinliyoruz.
Bütün kullara rızkını dağıtırken, kimi sırtüstü yatar, kimi boşta gezerken, Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti. O mahallede herkes gömlek giyerdi, bizim Kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi. Diktirir ya. Mahalleye dert oldu Kul Ahmet'in ceketi. Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Konu komşuya dert oldu Kul Ahmet'in ceketi. Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Konu komşuya dert oldu Kul Ahmet'in ceketi. Halleli kahvede muhabbet peşindeyken, leylekler lak lak edip peynir gemisi yüklerken, Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi. Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti. Herkes gömlek giye dursun, bizim Kul Ahmet ceketini bir de astarla kapatıverdi. Kapatır ya. Mahalleye dert oldu Kul Ahmet'in ceketi. Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi. Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Konu komşuya dert oldu Kul Ahmet'in ceketi. Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi. Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Konu komşuya dert oldu Kul Ahmet'in ceketi. Gün bir yoksul öldü, üzüldü mahalleli. Ama bir kefen parası bulamadı mahalleli. Kul Ahmet dedi yalan dünya, çıkardı ceketini. Örttü garibin üstüne, kaldırdı cenazeyi. Sonunda herkes anladı, ya nasip ya kısmeti. Bizim Kul Ahmet birdenbire oluverdi Ahmet Bey. Ceketse Ahmet Bey'in ceketi. İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Sonunda herkes anladı,
ya nasip ya kısmeti, ibreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet. Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et. Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti, ibreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet. Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et. Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti, ibreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet. Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et. Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti, ibreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Meğerse tüm keramet ceketi.
Kafa Radyo'da Gezmek Yetmez'in ikinci bölümündeyiz. Bu akşam stüdyo konuğumuz kendisini Sanat ve Arkeoloji Instagram hesabı ve Anadolu Uygarlıkları Kültür, Mimari ve Yaşam kitabıyla tanıdığımız sevgili Oğuzhan Karadirek. Efendim birinci bölümde kendisiyle Anadolu kültürünün başlangıcında, yani bu coğrafyadaki ilk insanlardan yola çıkarak yavaş yavaş günümüze yaklaşmaya çalıştık ve birinci bölümü bir bayram önerisiyle, bayramda İstanbul'da kalacak olanlar için bir öneriyle bitirdik. Oğuzhan dedi ki İstanbul'da kalıyorsanız ve bugüne kadar görmediyseniz efendim, İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri kabul edilen Yarımburgaz Mağarası'nı mutlaka görün demiştin. Evet. Başakşehir tarafında.
Evet.
Tabii navigasyonla gideceksiniz. Navigasyonla gideceksiniz. Tarif etmek kolay değil. Şimdi artık yavaş yavaş günümüze, daha doğrusu günümüze değil de daha yakınlara gelelim.
Evet.
Bakar mısın? Anadolu'daki şu anda birazdan tiyatroları konuşacağız, antik tiyatroları konuşacağız. Günümüze gelelim diyoruz. Yani o kadar uzun, evet, bir zaman diliminde hareket ediyoruz. Sana şunu soracağım. Anadolu'daki tüm antik kentlerde bir tiyatro var.
Evet.
Nedir tiyatronun fonksiyonu? Nedir tiyatro veya tiyatroda masklar ne işe yarar, o figürler? Biraz onlardan bahsedelim ve tabii ki en favori tiyatrolarını, antik tiyatrolarını da duymak istiyorum senden.
Aa, evet. Bu biraz daha zor. Yani en baştaki soru daha kolay.
O sırada düşünelim
çok
biraz.
Çok göreceli de olabilir. Şöyle söyleyeyim. Dionysos'a ilk önce bu tapınaklar adanıyor. İlk önce şöyle anlatayım bu konuyu. Dionysos işte şarap tanrısı olarak bağ bozum şenlikleri ilkbaharla beraber başlar. İşte sonbahara kadar çeşitli etkinlikler gerçekleşiyor. Zaman içerisinde tiyatrolar önceleri insanların nüfusun da artmasıyla beraber kalabalıklaşmayı önlemek için ahşaptan işte belli basamaklar yapılarak tapınaklar inşa edilmeye başlanıyor. İşte bu tiyatrolar ilk günlerden itibaren belli bir rehavet, işte belli bir talep gördükten sonra kapasite yetmemeye başlıyor. Hemen sonrasında da artık yavaş yavaş bu durum Helenistik dönem tiyatro dediğimiz bir yamaca yaslanmış bir şekilde ilk tiyatrolar ortaya çıkıyor. Tabii bugün bunu Romalı mimar Vitruvius da söyler.
Meşhur kitabı var değil mi?
Evet. Orada o da bunu söyler. Eğer bir yerde Dionysos tapınağı varsa işte bir tiyatro da olması lazım. Bir tiyatro varsa orada Dionysos tapınağı olması lazım diyor.
Şimdi aslında biz Dionysos dediğimiz zaman hep şarap tanrısı diye düşünüyoruz. Evet. Ama aslında tiyatronun var edilen şeydir. Bu arada teknik mesela sevgili Mehmet, böyle ısrarla işaret ediyor. Tamam Mehmetciğim, biliyorum yani kültürel bir şeyden bahsediyoruz ama haklısın, bir hatırlatma yapmam gerekiyor, yasal bir hatırlatma. Efendim alkol ve tütün sağlığa zararlıdır, kullanımını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ancak biz burada kültürel bir olaydan bahsettiğimiz için yeri gelmişken bu yasal hatırlatmayı da yapayım. Şimdi tiyatroları hep bir yamaca yaslanıyor değil mi? Hep arkası genelde yamaç olan yapılar. Şimdi şu tiyatro, favori tiyatroların hangi antik kentlerde?
Beni her zaman dinlendiren antik kentlerden bir tanesi Priene antik kentidir.
Ya ne güzel değil mi o çam ağaçlarının içerisinde.
Öğrenciyken de her fırsatta oraya giderdik işte. Yani Priene antik kenti ve oradaki Helenistik dönem tiyatrosu muhteşem.
Bir de böyle çok kallavi koltukları da vardı o protokoloslar için olan.
Eğer lafınızı böldüm.
Yok,
eğer daha görkemli bir antik tiyatro göreceksem eğer Side antik kentindeki tiyatro ve Aspendos antik kentindeki tiyatro.
Şimdi tiyatrolarda bizim bir meşhur galatımız vardır. Deriz ki amfitiyatro. Şimdi şu konuyu da bir açıkla bize. Amfitiyatro. Yalan yok. Ben amfitiyatroyu antik çağdaki tiyatrolara genel verilen isim anlamında biliyordum ve geçtiğimiz günlerde bunun hatalı olduğunu fark ettim. Amfitiyatroyla tiyatro arasında bir fark var. Nedir bu?
Amfi karşılıklı demek. Yani aslında Anadolu'da bunu çok göremiyoruz ama kolezyum dediğimiz bir yapıdadır amfitiyatrolar.
Daha böyle elips şeklinde yuvarlak etrafı çevrili.
Aslında şöyle diyelim, Helenistik dönem tiyatrolar toplumun bir arada geldi. Hemen onun üstüne daha da gelişmiş olan Roma dönemi tiyatrolar ve Roma döneminin de işte gerçekleşen ve mimarinin artık hani inşaat mühendisliği anlamında gelişmesiyle amfitiyatrolar ortaya çıkıyor. Ve amfitiyatrolar işte birkaç sene önce ya işte çok az var falan, işte Anadolu'da ne kadar var, işte sadece yazılı kaynaklar diyebilirdik ama şu anda Aydın Mastor Antik Kenti'nde güzel bir çalışma yapıldı.
Sözüm var, oraya gideceğiz.
Evet, orası harika bir yer. Orası mesela amfitiyatroyu Anadolu'da algılayabilmek için güzel bir yer.
Bir de tiyatro demişken şu tiyatrodaki mesela ben şeyde galiba İznik'te görmüştüm. Böyle çok büyük masklar var, taşları oyulmuşan. Evet. Tiyatroda bu maskların fonksiyonu ne? Kitapta ondan biraz bahsediyorsun.
Evet hocam, bu konu bizim şu an bildiğimiz tiyatro kültüründen ve anlayışından çok farklı bir şekilde o masklar söz konusu. Nasıl diyelim? Sahnede oyuncular oynuyorlar. Fakat tiyatro basamaklarının en üstündeki insanlar bunların mimiklerini göremiyor. Ve bu masklar standarttan daha büyük, insanların yüzünü kaplamasından biraz daha büyük oluyorlar ki mimikleri görebilsinler. Ve bu yüzden masklar buna hitap ediyor. Mimikleri ve duyguları şey
aslında o devasa tiyatrolardaki sahnedeki mimiklerin canlanmasına yarayan enstrümanlar. Şimdi artık tabii buraları dolaşırken yavaş yavaş Helen ve Roma kültüründen bahsediyoruz. Antik kentlerde gördüğümüz kamusal yapılar neler?
Kamusal yapılara örnek olarak bir tiyatroları verebiliriz. Okay. Çünkü Dionysos şenlikleri için kurulan bu tiyatrolar zaman içerisinde tamamen eğlence merkezi noktasına geliyorlar. Ya da işte kentlerin toplaşarak işte bir yerde sergiledikleri gösterilere geliyor. Hemen arkasından stadyumlar yine aynı şekilde. İşte Anadolu'da tek tük bulunan amfitiyatrolar.
Arada stadyum deyince aslında stadyumu konuşurken cimnazyumdan da bahsediyoruz değil mi?
Evet.
Ve ben şöyle bir baktım, Yunanca'da cimnazyum lafı nereden geliyormuş diye şöyle bir baktım. Yunanca'da cimnos, çıplak anlamına geliyormuş. Dolayısıyla o atletlerin o hemen hemen çıplak hallerinden doğan bir tabir.
Tabii aslında hemen hemen de değil hocam. Biz şu anki dünyada yaşadığımız bakış açısıyla o dönemi algılamaya çalışıyoruz ama o dönem...
Devreler yanıyor tabii zaman.
Evet, ya nasıl olur canım falan o kafadayız ama öyle değil. Yani jimnazyuma giren bir genç zaten eğer bir spor şey yapıyorsa ya da işte bir dövüş sırasında ya da bir atlet yarışına katılıyorsa bu insanlar çıplak olarak koşuyorlar ve artık orada o çıplaklık kültürü ya tamamen normal. Hatta şu an Avrupa'da bir de ya spor salonlarında duşlar bile yan yana diye biliyorum ben.
Açık renkli.
Evet.
Bir de şey var mesela jimnazyumlardaki spordan sonra şu meşhur bir aletleri Strigilis. Var değil mi? Üstlerindeki ter ve toprağın karışması onu temizledikleri evet. Böyle bir orak şeklinde bir alet evet. Var.
Strigilis onun ismi ve kazılarda da işte jimnazyum ya da hamam kazılarında falan çok sıklıkla görülebiliniyor. O şöyle bir konu var. İlk önce zeytinyağı vücutlarına sürerler. Hemen arkasından da işte kumla kendilerini boca ederler. Ve işte şey öyle güreş ya da herhangi bir oyunu gerçekleştiriyorlar. Temizlenmek amacıyla vücutlarına onu sürmeye başlarlar. Çok enteresan bir konu da Roma İmparatorluğu döneminde artık gladyatör dövüşlerinde teri strigilisle temizleyip onun afrodizyak etkisi yaptığını düşünüyorlar.
Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Tabii mesela biz stadyum diyorsak ona hemen yakın bir hamamdan bahsediyoruz değil
evet.
mi? Şimdi tabii biz hep zannederiz ki veya hani genel algı öyledir. Hamam Osmanlı'ya mahsus
evet.
bir şey. Ama su kültürü aslında Anadolu'da var olan bir şey.
Medeniyetin olduğu her yerde bir su kültürü var.
Şimdi mesela Anadolu'daki su kültürü dediğimizde ne geliyor aklına?
Hocam aslında Anadolu'da su kültürü dediğimizde bu topraklarda ya da aslında dünya genelinde eğer siz bir suyun yanında yaşıyorsanız buradan siz medeniyetinizi devam ettirirsiniz. Eğer suyunuz yoksa siz göçe zorlanırsınız. Çünkü toplum sizi o klan ya da o topluluk sizi göçe zorlar. Suya ihtiyaç var. Ve hamamlara geldiğimizde ise evet stadyumların yanında jimnazyumların yanında bir hamam var. Fakat bir de enteresan olanı antik kentlerde şehirlerin girişinde evet. hamam vardır. Ve bunun sebebi de işte şehirde girmeden önce bu insanlar buralarda yıkanırlar ve sonrasında şehre öyle girerler.
Tabii hem yolun getirdiği
evet.
kirlilik var hem şehire girerken bir sağlık açısından temizlenme ihtiyacı var.
Evet ve şey kamusal alanlar diyoruz ama imparatorların ya da işte büyük bağışçıların belli bir sponsorluk yapmadığı sürece bu hamamların çoğu aslında paralı. Yani siz dışarıdan kente girmek istiyorsunuz ama önce bir yıkan parasını ver diyorlar.
Bir toku et bakalım parayı. Ya tabii şeyler de var değil mi? Latrinalar.
Evet.
Şey efendim şimdi latrina böyle çok havalı havalı konuştuğuma bakmayın benim. Aslında bu tür kentlerdeki genel kullanıma açık tuvaletler.
Evet.
Ve öyle hiç kapaklı gizli kapaklı da değil yani öyle yan yana dizilmiş şeyler değil mi?
Evet.
Yani şeylerde filan görüyorsunuz nerede var Sardes'te ben çok net gördüm Efes'te
var.
Çok net var hemen ya tabii her yerde var ama bu şeyler çok ilginç yani bu dediğin gibi bugünkü bakış açısıyla o günü anlamaya çalıştığınız zaman hakikaten
çok zor
kısa devreler oluşuyor
ve latrina ile alakalı müsaade ederseniz araya bir parantez açayım. Şöyle bir durum söz konusu. Bugün Efes'e gittiğiniz zaman ya da işte sosyal medyada duyduğunuz latrinalar sosyalleşme yeridir. Latrinalar sosyalleşme yeri çok fazla olamaz. Asıl sosyalleşme yerleri kitapta da bahsettiğim gibi hamamlardır. İnsanlar burada çok fazla zaman geçiriyorlar. Ve Efes Antik Kenti'nde mesela gittiğiniz zaman latrinalar sosyalleşme yeri derler ama zaten hamamın bir parçasıdır kesinlikle. O latrina. Gibi ve şöyle bir durum var bu ihtiyacı gidermek için bu kamusal alanı günün her saatinde kullanamazsınız gece sokağa çıkma yasağı var işte bu sefer de işte Avrupa'da da çok uzun zaman işte kaba yapma dediğimiz durumu ve şöyle bir kanun var eğer siz ihtiyacınızı yaptıktan sonra sokağa atarsanız ve bu ispatlanamazsa bütün sokağa ceza veriyorlar. Böyle çok enteresan bir yanı da var. Yani o dönemde yaşamak aslında şu an filmlerde gördüğümüz gibi çok romantik gibi görünüyor ama çok zor hayat koşulları.
Ya tabii bir de imkanlar da çok sınırlı.
Kesinlikle öyle.
Şimdi Anadolu diyoruz da Anadolu'yu dinler tarihi açısından da şöyle bir gözden geçirebilir miyiz? Yani nereden nereye gelmiş? Biz zannediyoruz ki, ben hep bunu söylüyorum, İstanbul dediğimiz zaman bizim için milat 1453'tür. Yanlış bir milattan bahsediyorum tabii, hı hı. Ama oysa İstanbul'un veya Anadolu'nun bir din akışı var. Yani işte insanları inançsızlık döneminden başlayıp,
evet,
mucizevi gök olaylarına inanmaları, paganizmler, ardından işte tek tanrılı dinlerin gelmesi falan. O süreçten de biraz kısaca bahsedebilir misin? Nedir o akış?
Anadolu'da ilk önce kimilerinin buna şamanizm dediği ama kimilerinin de işte bir tanrının olduğu ama bilinmediği bir süreç var. Hemen sonrasında paganizm dediğimiz çok tanrılı dinlerin olduğu dönem geliyor ve hemen ardından da Hristiyanlık Anadolu'da kabul ediliyor ve Hristiyanlıktan sonra da Müslümanlık geliyor zaten. Ve şöyle bir durum var, bu paganizm dinine mensup insanlardan Hristiyanlığa sonra geçiş olduğu zaman biz zannediyoruz ki işte Hristiyanlar geldi Anadolu'ya yerleşti, bu adam zaten pagandı. Sonradan dinini değiştirdi, Hristiyan oldu. Sonradan geri geldi, dinini değiştirdi. Devletlerin gücü ve vergi konularından dolayı Müslüman oldu. Böyle bir durum var Anadolu'da. Aslında insanlar hep aynı insanlardı, sadece dinler değişti.
Dinler arasında geçirgenlikler oluşmaya başladı.
Ve ciddi kültürel bir dinsel anlamda geçiş var.
Yani zaten mesela bak Kızılavlu Bergama.
Evet.
Baktığın zaman burası bir tapınak ama pagan dönemden başlıyor. Mısır tanrılarına atıf var. Bir Hristiyan ibadethanesi, bugün de cami.
Evet.
Hemen yakında bir sinagog var. Yani dolayısıyla aslında bu tür ibadethaneler zaman zaman o şeyin devamını göstermek anlamında her dinsel hakim olan dinin mabedi haline gelmiş ve ortak binalar.
Tabii mesela Mısır tanrıları dediniz, tapınakları dediniz. Biz şöyle bir torpil geçiyoruz aslında Mısır tapınaklarına ya da Mısır tanrılarına. Mısır'dan tüccarlar Anadolu'ya alışverişte Karadeniz'e kadar gidecekleri bir güzergah yaptıkları zaman, o zamanlar işte günümüzdeki gemicilik anlayışı yok. Şu anda işte limana yanaşıyor, birkaç saatte yükünü bırakıyor, hemen gidiyor. O zaman rüzgarı hesaba katmalı. Belki de mevsimsel olarak, antik denizci olarak bunu hesaplaması gerekiyor. Mısır'dan gelen birisi bu sefer aylarca, belki de bir yıl boyunca o kentte kalmak durumunda kalıyor.
Yeni rüzgarı yakalayabilmek için.
Evet. Ve Priene Antik Kenti'nde de, Efes Antik Kenti'nde de, birçok antik kentte var, İsis tapınakları vardır. Ve bunlar sadece Mısır'daki vatandaşların, rahiplerin ibadetlerini yapabileceği ve törenlerin yönetileceği kişiler aracılığıyla oluyor.
Şimdi sana çok bana ilginç gelen, senin kitaptan ilginç gelen bir soru soracağım. Doğu Romalılar polo oynar mıydı?
Polo oynardı ve bu da Perslerle beraber yaklaşmış, yani Perslerden alıyorlar bu kültürü de. Polo oynuyorlar, evet.
Ya ben inanamadım. Yani ben şunu zaman zaman böyle söylediğimde arkadaşlarım şaşırırlar. İstanbul'da Beykoz Çayırı'nda, Mehmetciğim, bak mesela Beykoz Çayırı iyi bir polo alanıydı. Oyun polo ligi varmış Osmanlı zamanında. Maslak tarafında polo kulübü, İngilizlerin kurduğu polo kulübü, ama Doğu Romalıların polo oynadığını senin kitaptan öğrendim ve çok şaşırdım.
Büyük Saray'ın bugünkü mozaik müzesinin hemen alt tarafları o zamanlar polo sahası.
İnanılır gibi değil.
Yani ve şey, elit bir oyun. Hala öyle elit bir oyun olarak geçiyor. O zaman için de elit bir oyun.
Hey İngiltere, hey İngiltere, duy bizi. Bu arada Roma deyince mesela Osmanlı'da onu o kadar yaygın değil ama Roma'da, Doğu Roma'da da meydan kavramı çok önemli değil mi?
Meydan kavramı Anadolu'da çok, yani nasıl söyleyeyim size bunu, Neolitik zamandan beri bir meydan kavramı var. İşte nüfusa göre kimi zaman küçülmüş, kimi zaman büyümüş. Agoralar da bir meydandır bu arada. Ve sonrasında artık
Agora aslında insanların toplandığı pazar yerleri.
Evet, evet. Ve agoralar mesela size şehrin nüfusunu söylerler. Sıkış tepiş olmaması lazım orasının, ne de çok geniş olup da insan kalabalığını seyreldiğini dışarıdan gelen birisinin görmemesi lazım. Ve buradan yola çıkarak işte doğrama ile beraber bu meydanlar daha da fazla gelişiyor ve büyüyorlar. Ve her birinin farklı bir işlevi ve farklı bir kullanımı söz konusu.
Zaten İstanbul'da işte o şeyden Sultanahmet'ten başlayıp giden Altınkapı'ya kadar giden yol üzerinde sürekli bir meydan var zaten, değil mi? Bugün hani adları yok olsa bile sürekli meydanlar var. Şimdi efendim Kafa Radyo'da gezmek yetmez. Bu akşam Anadolu kültürünü konuşuyor ama bir müzik arası vermemiz gerekiyor. İkinci bölümü ve bir müzik arası vermemiz gerekiyor. Üçüncü bölümde inanılmaz bir şey yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Sevgili Oğuzhan'la Anadolu kültüründe adından bahsettiğimiz işte Hititler, Frigler, Persler, Roma, Doğu Roma, Selçuklular dediğimizde bunlara ait mutlaka görülmesi gereken 10-15 eseri şöyle bir size liste yapacağız. Kağıt kalemlerinizi alın, not edersiniz, olur da yolunuz o taraflara düşerse gezersiniz diyelim. Ve şimdi size neyi çalalım biliyor musunuz? Can Bonomo, Demet Evgar söylüyor. Bir istek parçasıdır, özel bir istek parçasıdır. Rüyamda buluttum diyorlar. Şarkıyı dinliyoruz, sonra birlikteyiz.
Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan? Ben böyle değildim. Yağdı durmuyor karlar, eriyor yazım kışım. Sen benim uğurlu yorganımdın, en masum bakışım. Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım seni, bir mehrim yatağından. Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan? Ben böyle değildim. Aktı dereler nerelere bak. Geçiyor günüm gecem. Sen benim sigaram, suyum çayım, en karmaşık bilmecem. Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım seni, bir mehrim yatağından. Yalnız uyursan rüyalara sor beni,
gel gör nerelerdeyim.
Korkusuz göğün altında bir deli,
ölmedim avareyim.
Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. yağmur oldum, ağladım seni bir mehrim yatağından.
Kafa Radyo'da Gezmek Yetmez son bölümünde sizlerle birlikte. Efendim bu akşam stüdyo konuğumuz kendisinin sanat ve arkeoloji Instagram hesabı ve Anadolu Uygarlıkları Kültür, Mimari ve Yaşam kitabıyla tanıdığımız sevgili Oğuzhan Karadirek. Oğuz'la Anadolu kültürü üzerine konuşuyoruz.
Evet.
Oradan buradan her yerden böyle aklıma ne gelirse soruyorum. Şimdi tabii bunları bir somutlaştırmak lazım sevgili Oğuz. Dedik ki Hititler, dedik işte Asurlar, Frigler, saydık da saydık. Bana öyle bir liste yap ki dinleyicilerimize. Kardeşim, bütün bu anlattıklarının en güzel örnekleri, onlardan bize kalan şunlar var de ki dinleyicilerimiz bu bayramda eğer yolları o tarafa düşerse bir baksınlar, ya bak burada bu vardı bir görelim, evet, diyecekleri bir böyle 10 tane bir liste çıkarsana.
10 tane
çıkmaz mı?
Çok sınırlı kalır.
Ha, okey, tamam. Ondan fazla da olabilir. Problem değil. Yani en az 10 tane olsun o zaman, öyle diyelim.
Ondan çok daha fazlası var. Şöyle söyleyeyim. Aslında bunu daraltmamız lazım. Mesela Hititlerle alakalı.
Mesela Hititler dediğimizde nereyi görmeliyim?
Hattuşa'yı kesinlikle görmek gerekiyor.
Bir, Hititler için Hattuşa'yı gör.
Evet. Urartular için Van'a giderseniz eğer.
Giderseniz iyi, gideceğiz abi. Van'a görmek için gideceğiz yani.
Van için Urartu Kalesi ve Van Müzesi yeni açıldı. Van Müzesi'ni kesinlikle görmenizi isterim. Lidyalılar için.
Bankaya gidin.
Lidyalılar maalesef çok fazla, daha sonradan üstüne belli medeniyetler geldiği için çok iyi Lidyalılarla alakalı bir mimari bir şey göremiyoruz ama Sardes antik onların
kenti,
başkenti, en azından onların aurasını, ortamını anlamak için güzel bir yer.
Ama abi adamlar ölümsüz bir şey bırakmışlar ya, dünyayı alt üst eden parayı bırakmışlar, daha ne olsun?
Para hep vardı, sadece onlar şekillendirdiler.
Çok daha kurumsal hale getirdiler.
Evet.
Sardes dedik Lidyalılar için. Persler
için maalesef şöyle
şeyler, Lidyalılardan daha kötü durumda Persler aslında.
Şöyle, Persleri anlamak için, şimdi çok büyük topraklar var Perslerin hakim olduğu ve Persler şunu yapıyor. Ben diyor seni diyor bir yere diyor satrap olarak atıyorum, halkına senin karışmıyorum ama diyor yöneticilerin diyor benim kültürümde, benim düşünce tarzımda olması gerek diyor.
Üst akıl benim diyor aslında.
Üst akıl, evet. Ve bu sefer de şöyle bir şey gerçekleşiyor. Yönetim harici kültürel anlamda bir şeyler çok fazla kentlerde yok Pers kültürüyle alakalı. Fakat Foça'daki...
Eski Foça'ya giderken yolun sağında.
Evet, orada güzel bir Pers anıtı vardır. Orayı mesela görülmesi gerektiğini
onu
düşünüyorum.
Onu da ben kazayla buldum, böyle gidiyordum bir akşam Ali Ağa'da çalışırken, hı hı, Foça'ya gideyim de böyle keyifli saatler geçireyim derken yol üzerinde gördük. Şimdi Hattuşa dedik, Hititler, Van dedik, Urartu,
evet,
Lidyalılar dedik, Sardes, Persler dedik, Foça tarafındaki, evet, anıtları, başka?
Helenistik dönemle ilgili ise Pireen antik kenti diyorum ve Pireen antik kentini bir yağmur zamanında dahi gezmenizi herkese öneririm. Çünkü Pireen antik kentini bir yağmur zamanı gezdiğinizde hala kanalizasyon sisteminin çalıştığını fark edersiniz.
Ne muhteşem değil mi? O yolun, harika, kenarlarından, evet, böyle oluklar falan.
Ve görmüyorsunuz ama altta bir şey böyle fuku fuku fuku fuku, fuku, fuku, fuku gider. Ve de Pergamon antik kentinde en azından o tiyatroda şöyle bir oturup manzaraya bakmak bile paha biçilemez.
Ya biz şeyi çok severiz işte, en yüksek, en derin, en büyük. Pergamon içinde en dik tiyatro, evet, diyorlar.
Evet.
Yani en diki midir bilmiyorum ama bayağı diktir.
En diklerden biri.
Yani orada dolaşırken hani maazallah ayağınız takılsa yuvarlanır gidersiniz.
Evet.
Felakettir yani. Pergamon dedik, Bergama dedik. Efes yok mu ya?
Evet, şimdi Roma'ya geliyoruz. Onun öncesinde tabii ki de Efes'te belli dönemler var. Ama Roma dönemi olarak bakarsak olaya, Efes Antik Kenti kesinlikle görülmesi gereken yerlerden. Ve Efes Antik Kenti, yani Selçuk, İzmir Selçuk bir zaman makinesi. Hemen Efes Antik Kenti'ni gördükten sonra Bizans dönemini görmek istiyorsanız hemen kalenin olduğu tarafa çıkarsınız. Eğer Aydınoğulları Beyliği mimarisini görmek istiyorsanız hemen aşağıda İsa Bey Camisi var.
Ya ne güzeldir o camide.
Evet
ya.
Ve biz beylikleri çok fazla şey yapamayız, böyle kavrayamayız ama kültürleri çok farklı.
Beylikler ve Selçukluyu biz göz evet. ardı ederiz değil mi?
Evet, arada çok sıkışıp kalırlar. Oysa ki mesela beyliklerle ilgili Beçin Kalesi vardır Muğla Milas'ta. Muhteşem bir beylikler dönemi kentidir. Muhteşem bir kenttir. Orası yani... Bugün Bodrum'a gidenler varsa Milas'ta Beçin Kalesi'ni kesinlikle görmeleri lazım.
O zaman değerli dinleyicilerimizi hatırlatalım. Not alıyorsunuz değil mi efendim? Bodrum'a gidiyorsanız, Bodrum'daysanız Beçin Kalesi.
Evet.
Beçin Kalesi'ne gidip önümüzdeki haftaki yayına kadar, hatta önümüzdeki hafta yapacağımız yayında bize bir fotoğraf gönderen dinleyicimiz... Evet, evet, evet. Şimdi işaretleştik. Anadolu Uygarlıkları kitabını ödül olarak kazanacak evet. efendim. Bekliyoruz. Bodrum tarafında olan dinleyicilerimiz veya Bodrum'a gidecekler, Beçin Kalesi fotoğrafını haftaya bugün yapacağımız olan Gezmek Yetmez programında 0532 172 52 32 numaralı canlı yayın WhatsApp hattımıza fotoğraf olarak atarsalar, İlk atan dinleyicimize Oğuzhan Karadiri'nin Anadolu Uygarlıkları kitabı armağan olarak evet. hatta yazarından imzalı.
Tabii.
Arttırayım mı eli?
Tabii tabii tabii.
Yazarından imzalı tabii. olarak size ulaşacak. Şimdi Selçuklularla alakalı ne görmeliyiz?
Selçuklularla...
Konya mıdır senin favorin? Mesela ben bana sorsan Konya'ya git, ne görüyorsan gör kardeşim. Hepsi birbirinden...
Konya aslında evet, yani Karatay Medresesi vesaire, orada işte Alaaddin Tepesi'nin oralar falan çok güzel, fakat şu an restorasyonu bitmiş olsaydı Sivas Divri Camisi,
evet.
yani Selçuklu kültürünü yansıtmak anlamında muhteşem bir yer. Ama şöyle söyleyeyim, Selçuklu kültürünü görmek için Kayseri'deki mesela Döner Kümbet vardır.
Döner Kümbet.
Muhteşemdir.
Hanlar. Hanlar. İsimsiz yani, isimli de tabii. Yani tabii. ismi duyulmamış bir sürü han vardır evet, Kayseri evet. Sivas arasında.
Evet. Mesela Eğirdir'de gene bir nasıl diyeyim, medresenin üzerinde, kemer üzerinde minaresi olmasıyla çok farklı bir öneme sahiptir. Yani Selçuklu mimarisini görmek istiyorsak benim görüşüm Sivas, Kayseri ve neresi olabilir başka? En sonunda Konya'ya koysak güzel olabilir.
En başta şey dedik tabii dinleyicilerimize, hani İstanbul'da ilk yerleşim alanı olarak görmek istediğiniz bir yer varsa da Yarımburgaz Mağarası'nı
evet,
görün dedik. Lütfen onu da listeye ekleyin. Başka. Mesela Trakya'da neresi ilgini çeker senin?
Trakya'da neresi ilgimi çeker? Şöyle bir düşüneyim. Hadriana Polis yanlış hatırlamıyorsam. Orası gene bir nebze gün yüzünde. Ve Trakya'da eski Osmanlı başkenti olduğu için Edirne. Eski sarayın olduğu yerin görünmesini de öneririm. Ve şunu da atlamış gibi olacağız ama bir Akdeniz var. Akdeniz'in hakkını da yiyemeyiz.
Evet.
ve Patara. Patara Antik Kenti ve Patara Antik Kenti'ni kesinlikle gün batımında ziyaret etmek gerekiyor mesela.
Fener'i de çok...
Evet, Hava Hocamız...
Ayağa kaldırdı
Hava Hocamız. Çok güzel bir şeyler gerçekleştirdiler Fahri Hocamızla beraber şu anda.
Benim mesela favorilerimden Arizona Ayı Antik Kenti vardır.
Muhteşemdir orası da.
Çavdarhisar mıydı?
Evet, Kütahya Çavdarhisar tarafında.
Çavdarhisar. Hep şey derler ya işte, dünyanın ilk borsası. Magellan muydu? Neydi orada?
Magellan.
Magellan. Balık, et, şu bu falan satılıyor öyle. Gittim, dehşete düştüm tabii, yani çok ufak o yolu filan, ama konsept olarak o işte fiyatların asıldığı, enflasyonla mücadelenin halka anons edildiği yerler buralar.
Evet, aslında hocam şöyle, belki bir antitez olarak söylemeliyim bunu, Evet, dünyanın ilk borsası olarak biz bunu işte Arizona'yı pazarlıyoruz
PR.
Ama
biz buna PR diyoruz.
Maalesef hani bir tek Macellum orada yok.
Her çok... yerde var yani.
Evet. Ve yeri geliyor bazen meclis yapılarında bile taşlara kazınmış bir şekilde fiyat parametrelerini yazdığı oluyor ve bunlar tamamen o dönemki enflasyonu önleyebilmek için şeyler, tavan fiyatlar.
Ya ben aslında bir antik kentin bu şekilde öne çıkartılmasına taraftarım.
Bence de.
Yani bu şunu söylemek her zaman doğru olmayabilir. Dünyanın ilk borsası belki değil ama hani antik kentin ilgi çekebilmesi için de bu tür albeni, yani çok gerçeklerden uzaklaşmasa da bir takım jenerik ifadeler olması gerekir diye düşünüyorum.
Katılıyorum hocam. Özellikle son zamanlarda artık dikkatimizin daha da düştüğü ve az okuduğumuz bir dönemde etkileyici cümleler her zaman biraz daha dikkat çekiyor.
Mesela senin listene şey ekleyelim, ben bayılırım. Surlarla çevrili kent özelinde mesela İznik beni çok etkiler. Diyarbakır çok etkiler. Ayrıca İznik herhalde Hristiyanlık anlamında da bir takım düzenlemelerin o ekümenik kararların alındığı yer olarak da çok ön planda. Tabii şeyi konuşamadık. Senin ilk çalışma ofisin işten okuldan mezun olduktan sonra çalıştığın ilk antik kent neresi?
Nisa antik kenti.
Nisa'dan hiç bahsetmedik ki orası da çok etkileyici bir yerdir.
Evet, Nisa antik kenti benim için çok yeri ayrı ve yani o güzergahta Aydın Sultanhisar güzergahından geçiyorsanız zaten Nisa antik kentini görmek gerekiyor. Ve oradaki Anadolu'nun birçok yerinde böyle bir şey göremezsiniz. O tünelin içerisinde o aurayı hissetmek bile bambaşka. Nisa benim için bambaşka bir yer. Eşimle de zaten orada tanıştım.
Oo, çok da, çok da çok da romantik bir anlamı da varmış senin açından. Efendim, Kafa Radyo'da gezmek yetmez. Artık yavaş yavaş sona geliyor. Bu akşam Anadolu Uygarlıkları Kültür, Mimari ve Yaşam adlı kitabın yazarı sevgili Oğuzhan Karadirek bizlerle birlikteydi. Oğuzhan, sana çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim hocam.
Kapatmadan önce seni takip etmek isteyen dinleyicilerimiz, bu güzel drone fotoğraflarını izlemek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'da hangi hesabı takip etmeliler? Bir de senin ağzından duyalım. Ben her fırsatta söyledim ama bir de sen söyle lütfen.
Sanat ve Arkeoloji'yi takip edebilirler. Arkeo Seyahat var, kendi kişisel hesabım, onu takip edebilirler. Bir şeyler yapıp farkındalık kazandırmaya çalışıyorum çünkü ülkemizde tarihi anlamda buna çok ihtiyaç var, çok çok ihtiyaç var. Bir şeyler yapacağız diye şu anda yüksek bir gayret gösteriyoruz
ve bunlar ticari kazanç sağlayan hesaplar değil senin
değil.
Açından
zaten arkeoloji hiçbir zaman zaten bir özel sektör gibi para kazandırmış bir şeyi de yoktur ve bugün işte uçuş izinlerimizi, drone'lu uçuş izinlerimizi alıp işte bir yerlere gideceğimiz zaman bile Kültür Bakanlığı bize siz niye geldiniz, işte bizim müfredatımız şu, bize işte şu kadar para vermelisiniz.
Sen İdyalıları biliyor musun? Biliyorsun onların bastığı para. Şimdi biz programdan önce de konuştuk seninle. Onu da istiyorsan anlatalım. Bir drone çekimi için
3000 liraydı insan. En son öyleydi.
Şimdi önümüzdeki kitaba baktık. Ben hemen tabii bir matematik hesabı yaptım. Efendim, bir yazarın aldığı telif ne kadar biliyor musunuz? Yani tabii böyle çok çok ünlü bir yazardan bahsetmiyorum ama yani emek harcanmış, basılmış mesela Anadolu Uygarlıkları kitabı, efendim üzerindeki etiket fiyatı kabaca %10, %15 bürüt telif alırsınız.
Evet.
Varın siz hesaplayın. Yani aldığınız telifle anca 3 antik kentte hava çekimi izni alabilirsiniz.
Astarı yüzünden pahalı hesabı.
Bu işler hep cepten para harcanarak yapılan işlerdir. Dolayısıyla hani bu hesapları takip etmek onlara en azından moral motivasyon
kesinlikle
açısından çok
hocam,
önemli. Dediğim gibi sevgili Oğuzhan'ın hesabı Sanat ve Arkeoloji efendim Instagram'da takip ederseniz makbule geçer. Arada hani bir de hatırlatalım, bu fakirin de hesabını takip etmiyorsanız gezmek yetmez efendim. Instagram'da biz de varız. Ona da takip ederseniz çok mutlu oluruz.
Ben bir şey söylemek istiyorum. Antik kentlerde özellikle son zamanlarda çok fazla dört ayaklı canlarımız var.
Evet.
Eğer ziyaret ederseniz neresi olduğu önemli değil. Yani yanınızda mama götürün muhakkak. Hani karşılaşmayabilirsiniz ama yolda kesinlikle karşılaşırsınız. Çok ihtiyaç duyuyorlar. Ve orada gelen ziyaretçilerin ellerine bakıyorlar. Gittiğim bütün antik kentlerde bunu yaşadım maalesef.
Çok haklısın. Ben bununla alakalı bir paylaşım yapmıştım. Nisa Antik Kenti'nde.
Hera ve Karabiber.
Karabiber tabii. Ben onların kadrolu kazı ekibinden olduğunu bilmiyordum ama. Mesela bir tanesi arkadaş. Tık tık tık tık tık tık bizi bütün yere dolaştırdı, rehberlik yaptı. Dolayısıyla bu söylediğine çok katılıyorum. Yani oradakiler çok şanslılar ama bu bütün antik kentlerde var. Dediğiniz gibi onlar da can, onların da var olduğunu ve oraların demirbaşları olduğunu evet, kabul etmemiz
Muhammed
lazım.
Muhammed arkadaşımız var orada, kendisi restoratör. O kendisi çok ilgilendi oradaki hayvanlarla, sağ olsun.
Ve bayağı da eğitimli yani, böyle tık tık alıyor peşini. Bir de dönüp bakıyor böyle, arkadan geliyor muyuz gelmiyor muyuz filan. Evet. Bütün antik kenti bize dolaştırmıştı. Efendim, bir Arife günü, daha doğrusu Arife yarın da, hani programımız açısından bayramdan önceki son program olduğu için, bayram öncesinde sevgili Oğuz'la, Oğuzhan Karadirek'le Anadolu uygarlıklarını konuştuk. Kırmadın beni, geldin, çok teşekkür ediyorum.
Hocam, ben teşekkür ederim.
Çok çok daha iyi işler yapacağını eminim. Yolda olan kitaplar var, onları da biliyorum. Onları hiç konuşamadık mesela. Artık çıktığında bir daha seni konuk alırız. Efendim, hepinize mutlu, keyifli, sağlıklı bir bayram diliyorum. Seyahate gidenlerin, dönüşte veya henüz gitmemiş olanların trafikte dikkatli seyretmesini bir kez daha hatırlatalım. Gittiğimiz gibi sağlıkla, keyifle dönelim. Tabii gittiğiniz yerlere dair ilginç anekdotlar, fotoğraflar, görseller, hikayeler varsa gezmek yetmez. Emrinize amade. Lütfen bizimle paylaşın. Bakarsınız bu mikrofonda oturanlardan biri de siz olursunuz. Değil mi? Efendim, sana tekrar teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
İyi bayramlar diliyorum sana. Tüm dinleyicilerimize de sağlık, mutluluk dolu günler dilerken iyi bayramlar temennilerimi tekrar iletiyorum. Hoşça kalın.
Sustu kapımın zili. Mektuplar kesildi. Sensiz uzun günlerin, uykusuz geceleri. Gözüm yollardadır, kulağım sesle şimdi. Besbelli acıkmışım sevgine, sevgilim, sevgilim. Her biten günün akşamında içimde bir kıvılcım önce, sonra yakar beni yangının senin. Her biten günün akşamında içimde bir kıvılcım önce, sonra yakar beni yangının senin. Sustu kapımın zili, mektuplar kesildi. Sensiz uzun günlerin, uykusuz gecelerin. Gözüm yollardadır, kulağım sesle şimdi. Besbelli acıkmışım sevgine, sevgilim, sevgilim. Her biten günün akşamında içimde bir kıvılcım önce, sonra yakar beni yangının senin. Her biten günün akşamında içimde bir kıvılcım önce, sonra yakar beni yangının senin. Sustu kapımın zili, mektuplar kesildi. Besbelli acıkmışım sevgine, sevgilim, sevgilim. sevgili.
Gezmek yetmez, sona erdi.